Kitabın adı Piruze. Yazarı Sinan Akyüz. 21. Ayrım. Rami. Bir anne için bu, hasretle, büyük bir özlemle beklenen gündü. Onca aylık bekleyişin ardından murada ermekti. Dünyaya henüz gözlerini açan oğlum huzur içinde yanı başımda yatıyordu. O anda kapı açıldı. Vasim, Amer'in elinden tutarak içeri girdi. Amer bir anda beni karşısında görünce koşarak yanıma geldi. Bana baktı. "Yoksa hasta mısın anne?" diye sordu çocuksuz sesiyle. Gülmeye çalıştım ama acılarım bir diken gibi karnıma battı. "Hasta değilim oğlum," dedim elimi ona uzatırken. "Sana bir kardeş doğurdum." Kardeşine baktı. "Bu çok küçük," dedi. "Kardeşimi daha büyük doğursaydın ya anne." Bu sefer acılarıma aldırış etmeden güldüm. "Kardeşimin adı ne?" dedi Amer. Vasim'e baktım. "Adı Rami," dedim. Vasim bir şeyler söylemek üzere ağzını açtı ama sonra vazgeçip sustu. "Baba," dedi Amer, "Rami bizimle birlikte mi yaşayacak?" Vasim güldü. "Bundan sonra sen, İmad ve Rami birlikte aynı evde yaşayacaksınız. Sen onlara ağabeylik yapacaksın." O sırada kayınvalidem içeri girdi, "Geçmiş olsun," dedi. "Senin gibi gelin şu dünyada az bulunur. 3 oğlan doğurmak her gelinin harcı değildir." Vasim annesine şaşkın gözlerle baktı. Kayınvalidem elinde tuttuğu bileziği oğluna uzattı. "Baygın baygın bakma bana öyle," dedi. "Şu bileziği karının bileğine geçir." Amer babaannesinin yanına sokuldu. Elinden tuttu. "Babaanne," dedi, "kardeşimin adını biliyor musun?" Vasim afalladı. Bu afallamasının altında yatan neden belliydi. 3. çocuğumuzun adını annesi koyacaktı. "Neymiş adı?" dedi kayınvalidem hiç bozuntuya vermeden. "Annem kardeşimin adını Rami koydu." Kayınvalidemin bir anda yüzü aydınlandı. "Rahmetli büyük babamın adı da Rami'ydi. Annen kardeşine çok güzel bir isim koymuş oğlum," dedi. Vasim'in yüreğine sanki soğuk su serpildi. "Gerçekten ismini beğendin mi anne?" diye sordu. Kayınvalidem güldü. "İsmini ben koymuş olsaydım ne ad koyacaktım biliyor musunuz?" "Ne?" dedi Vasim meraklı bir şekilde. "Büyük babamın adını koyacaktım." "Oh," dedi Vasim. Bir kriz böylece önlenmiş oldu. "Adettendir oğlum," dedi kayınvalidem. "Sen karına doğum hediyesi almadın mı?" Vasim yaklaşık 3 hafta İngiltere'de kalmıştı. Şam'a döneli henüz birkaç gün olmuştu. İngiltere'den dönüşte havalimanında kaybolan valizlerim 1-2 gün içinde elimde olacak dedi. Piruze'nin doğum hediyesi o valizlerden birinin içinde. Aldığım hediyenin ne olduğunu şimdilik söylemeyeceğim, ona sürpriz olsun. "Tamam," dedi kayınvalidem gülerken, "ne aldığını hep birlikte göreceğiz." 2 gün sonra hastaneden taburcu olup eve geldim. O gün öğleden sonra karnındaki ağrılardan dolayı 2 büklüm yatakta yatarken odamın kapısı çaldı. "İçeri gir," diye seslendim. İçeri Natalya girdi. "Rahatsız ediyorum sizi," dedi. "Vasim Bey'in havalimanında kaybolan valizleri geldi. Valizleri ne yapayım? Aşağıda mı?" "Yok, az önce yukarı çıkardım. Kapının önüne koydum." "İçeri getir bakalım," dedim. "Valizleri tek tek aç, gardırobu güzelce yerleştir. Ortalıktan kalksınlar." Natalya valizleri getirdi, açtı. "Size bir sürü hediyeler almış," dedi gülerek. Tebessüm etmeye çalıştım. "Hastanede söylemişti," dedim. "Göster bakalım bana neler almış." Natalya valizden kıyafetleri çıkardı. Kıyafetlere baktım. "İyi de," dedim, "bunlar benim bedenime göre değil." "Acaba," dedi Natalya, "valizler yine mi karışmış? Başka birinin valizini yanlışlıkla göndermiş olmasınlar?" "Sen şu valizin ağzını kapat," dedim. "Vasim'e akşam geldiğinde sorarım. Sen Vasim'in kıyafetlerini yerleştir." Akşama doğru Vasim eve geldi. "Ne haber canım?" dedi. "Rami nasıl?" "İyi," dedim soğuk bir ses tonuyla. "Valizlerin geldi." Vasim çevresine bakındı. "Valizlerimi eve mi göndermişler?" dedi sinirli sinirli. Halbuki onlara sonradan iş yerimin adresini vermiştim. 2 tane valizim olacaktı. Burada 1 tane valiz görüyorum. Diğerini yine göndermediler mi acaba? Natalya diğer valizdeki kıyafetlerini gardıroba yerleştirdi. Bu kadın kıyafetleri olan valiz kimin peki? Size valizlerimi açmanızı kim söyledi dedi çıkışarak. O anda haykırmak geliyordu içimden ama ağrılarımdan dolayı yattığım yerde kıvrandıkça kıvranıyordum. O kadın kıyafetleri kimin dedim sinirli sinirli. Yanımda çalışmaya başlayan kadının dedi sakin bir ses tonuyla. Dina'nın mı? Vasim'in gözleri fal taşı gibi açıldı. Evet, Dina'nın, dedi şaşkınlıkla. Dina'yı kimden duydun? Ne oldu dedim alaycı bir ses tonuyla. Yoksa şaşırdın mı? Kısa bir süre düşündü. Neden şaşıracakmışım? Benim gizli saklım yok ki. Dina kuvvetli iş adamlarının elemanı. Bu kuvvetli iş adamları Şam'da ve İngiltere'de bir takım yeni yatırımlar yapacaklarmış. Dina da onlar adına bir süreliğine İngiltere'den buraya geldi. Benim iş yerimde ona bir oda verdik. Sen Dina'yı kimden duydun? Zakir'den. Dina ve Zakir kuzenler. Biliyorum, Zakir onu da söyledi. Mutlu oldun mu? Vasim'e baktım. Ne için? Tarık'ı işten kovduğum için. Benim yalancılarla hiç işim olmaz ama o işte bir bit yeniği var. Basim'in rengi yerdeki kırmızı kilimin rengi gibi atmıştı. Nasıl diye sordu yutkunarak. Bilmem dedim. Ben de şimdi sana soruyorum. Tarık'ın bana söylediği yalandan onun ne gibi bir çıkarı olabilir ki? Ne demek istiyorsun? O zaman daha açık konuşayım dedim yüreğim çarparak. Bence o doğum günü pastası senin sevgilinindi. Vasim allak bullak oldu. Sen ne konuştuğunun farkında mısın diye sordu sinirli sinirli. Senin gibi içi fesat bir kadınla aynı çatı altında yaşadığım için utanıyorum. O anda bana bir sürü laf saydı. Ona karşı koyamayacak kadar acı çekiyordum. Ağzına geleni söyleyip bitirmesini bekledim. Sustu. Söyleyeceklerim bitti mi dedim. Ben bundan böyle neyi uygun görüyorsam o olacak. Bir takım kararları ben vereceğim. Sözümü kesti. Bak sen Allah'ın işine dedi. Karım bana baş kaldırmış. Annenle konuştum. Sonbaharda buradan taşınıyoruz. Şimdiden ev bakmaya başlasan iyi edersin. Vasim pis pis sırıttı. Sen hayal aleminde yaşıyorsun dedi. Birincisi bu evden asla taşınmıyoruz. İkincisi de bundan böyle evden dışarıya adım atmanı yasaklıyorum. Sokağa çıkmak sana yaramıyor. Bu kadarı fazlaydı. Bana sokağa çıkma yasağı koymasına o kadar çok sinirlenmiştim ki o sinirli ağrılarımı unuttum, sesimi yükselttim. Şeriat mahkemesinde boşarım seni dedim. Araştırdım, bir kadını zorla alıkoyamazmışsın. Elini havaya kaldırdı, yumruğunu sıktı. Sonra da yumruğunu suratıma indirdi. Böyle bir şey yaparsan seni gebertirim dedi dişlerini gıcırdatarak. Çocukların yüzünü bir daha göremezsin. Suratıma yediğim yumrukla afalladım. Başım döndü, gözlerim karardı. O esnada odanın kapısının açıldığını duydum. Sanki bir gölge içeri girdi. Loğusa kadına el kaldırırken hiç utanmadın mı dedi kayınvalidem. Sen bu işe karışma anne dedi barbar bağırırken. Kayınvalidem homurdandı. Allah işlediğin günahı affetsin oğlum. Loğusa kadına el kaldırılır mı hiç? Beni boşayacakmış dedi sinirli sinirli. Vah vah dedi kayınvalidem iç çekerek. Bu saatten sonra el aleme rezil rüsva olacağız. Vasim annesini kenara itti. Ben gidiyorum dedi. Ne haliniz varsa görün. Bitmek tükenmek bilmeyen o geceyi sabaha kadar ağlayarak ve Rami'yi emzirerek geçirdim. Sabah olduğunda kayınvalidem yanıma çıka geldi. Elinde bir tepsi taşıyordu. Tepsinin içinde bir kase çorba, birkaç dilim de ekmek vardı. Nasıl oldun kızım diye sordu. Sana sıcak çorba yaptım. Sağ gözüm morarmıştı. Nasıl olayım dedim ağlarken. Elleri kırılır inşallah. Öyle söyleme dedi kayınvalidem ağlarken. O senin kocan, benim oğlum. Çocuklarının babası. Bu oğlan böyle biri değildi. Ne oldu buna acaba? Hayatında başka bir kadın var. Hırçınlığı bundan ileri geliyor. Tövbe de kızım, aklına kötü fikirler sokma. Sokmayayım da ne yapayım? Bana şimdi de sokağa çıkma yasağı koydu. Neden acaba? Bakıyorum da son zamanlarda yalan konuşmayı kendine huy edindi. Bana İngiltere'den hediye getirdiğini söylemişti. Hatta bunu söylerken o gün yanımızda siz de vardınız. Halbuki hediye mediye getirmemiş. Tabii ki sokağa çıkacaksın. Hiç öyle şey olur mu? Hediyesi de kendisinin olsun. Ne yapalım? Getirmemişse getirmemiştir. Yasak konusunda şaka yapmıyordu. Bence son derece ciddiydi. Ayrıca ben onun hediyesinde değilim. Bu adam neden yalan konuşuyor? Sen ona aldırma dedi kayınvalidem. Ben daha ölmedim. Şimdi iç şu çorbanı, sütün kesilmesin. 3 ay sonra, Haziran ayında bir sabah Lamia bize çıka geldi. Sen nerelerdesin hayırsız arkadaşım diye sordu sitemkar bir ses tonuyla. Doğumdan sonra kendini iyice eve kapattın. Uzun zamandır görmeyeli Lamia'nın karnı bayağı büyümüştü. Hamilelik sana çok yakışmış dedim gülerek. Kaç aylık oldu? 6,5. Eh dedim, doğuma bir şey kalmamış. Şimdi söyle bakalım, sen neden kapımı hiç çalmadın? Vasim söylemedi mi sana? Neyi? Benim hiçbir şeyden haberim yok ki. Cemil'in manevi anneannesi öldü. Onun hemen akabinde Cemil'in en büyük ağabeyi trafik kazasında hayatını kaybetti. Hani şu hayırsız olan ağabeyi mi? Ta kendisi. Senin bütün bu olaylardan nasıl haberin olmaz? Vasim'le kaç aydır küsüz. Lamia'yı merak sarmıştı. Söyle bakalım bana, Vasim'le neden küssünüz? Başımdan geçenleri tek tek anlattım. İnanmıyorum sana dedi ağzı bir karış açık kalarak. Bu yüzden mi sokağa çıkmıyorsun? Bilmiyorum dedim. Belki de kendi kabuğuma çekildim. Yaşamımın eski kalıbı kırıldı artık. Olayların gidişatına bıraktım kendimi. Bundan sonra ne olacaksa o olacak. Lamia kızgınlıktan köpürdü. Hadi kalk, çabuk giyin. Seninle dışarı çıkıyoruz. İnan bana sokağa çıkacak halim yok. Başka bir gün çıkarız. Hadi dedi Lamia kolumdan tutup çekerken. Rania'nın düğününde giyeceğim bir elbisen var mı? Yok. Öyleyse bugün alışverişe çıkıyoruz seninle. 10 gün sonra düğün var. Ben de kendime elbise alacağım. O sırada kayınvalidem yanımıza geldi. Piruze'yi kaçırıyorum dedi Lamia. Düğün için elbise almaya gideceğiz. Kayınvalidem Lamia'ya baktı. Gidin kızım dedi tüm içtenliğiyle. Kaç zamandır kendini eve kapattı. Gidin hem biraz hava da almış olur. Kendimizi sokağa attık. Şimdi nereye gidiyoruz diye sordum. Lamia koluma girdi. Sen bana bırak dedi. İlk önce bizim oturduğumuz semte bakalım. Belki en güzel elbiseleri orada bulabiliriz. Şayet orada hiçbir şey bulamazsak Merce'ye gideriz. O öğle vakti Lamia ile mağazaları tek tek dolaştık. Birinden çıkıp diğerine giriyorduk. Lamia koluma girdi. Gel dedi. Şu gördüğün yer Şam'ın en büyük mağazasıdır. Burada bir şeyler bulacağımıza inanıyorum. İçeri girdik. Bayağı bir kalabalıktı. Alışverişe gelen kadınlar neredeyse birbirlerini ezeceklerdi. Üzerlerinde denedikleri bir elbiseyi çıkarıp bir diğerini giyiyorlardı. Uzaktan bir elbise gözüme çarptı. Aradığım elbiseyi galiba buldum Lamia dedim. Hangisi? İşaret parmağımla gösterdim. Şu mavi olan. Biri kapmadan hemen bakalım. Elbisenin asılı durduğu bölüme yöneldik. Elbisenin askısından tam da tutmuştum ki genç bir kadın mavi elbiseyi avuçlarımın içinden çekip aldı. Bir anda elim boş kaldı. Genç kadına bakıp zoraki gülümsedim. O elbiseyi ben deneyecektim dedim. Ama nasip değilmiş. Ne yapalım? Genç kadın bana bakıp sadece tebessüm etti. Sonra da arkasını dönüp hiçbir şey söylemeden kabine doğru yürüdü. Vay vay dedi Lamia arkasından. Kim bilir kaç kadın bu kızın fiziğine ve güzelliğine sahip olmak ister. Allah onu sahibine bağışlasın. Esmer güzeli bir kız. Ben bu kızı bir yerlerden tanıyor muyum acaba diye kendi kendime söylendim. Kendi kendine ne konuşuyorsun dedi Lamia. Hiç dedim. Bu kızı gözüm bir yerlerden ısırıyor ama nereden? Lamia güldü. Hiç sanmıyorum. Böyle olağanüstü yaratılmış bir kadını bir defa görsen bir daha hiç unutamazsın. Bence sen onu başka birisiyle karıştırıyorsun. Güldüm. Belki de haklısın dedim. Boş ver şimdi bunları. Güzelim elbise avucumun içinden adeta uçup gitti. Başka bir elbiseye bakalım. Mağazadan elimiz boş çıkmadık. İkimiz de gönlümüze göre güzel bir elbise bulmuştuk. Bir şeyler yiyip içsek mi acaba dedi Lamia. Ben çok acıktım. Bir pastaneye girip oturduk. Yiyecek ve içecek bir şeyler söyledik. Vallahi ayaklarıma kara sular indi dedi Lamia. Üzerime yorgunluk çöktü. Haklısın dedim. Seni bu halinle yordum. Boş ver, çok iyi oldu. Doktorum devamlı hareket etmem gerektiğini söyleyip duruyordu zaten. Fazla kilo almamalıymışım. Sen o kadar kilodan nasıl kurtuldun? Üzüntüden. Lamia bana acıyarak baktı. Üzülme dedi. Elbet böyle gitmez. Sonbaharda taşınıyoruz dedim üzüntümü bir nebze bastırarak. Nereye? İnşallah kendi evimize. Kayınvalidemle konuştum. Nihayet izin verdi. Ben de bugün dikkat ettim. Sana karşı son derece nazikti. Hatta bu durumun nedenini sana soracaktım. Nedeni gayet basit. Bence o da oğlunun bir haltlar karıştırdığından şüpheleniyor. Evliliğimizin yıkılmasından ciddi ciddi korkuyor. Gerçi bana bir şey belli etmiyor ama ben böyle düşünüyorum. Vasim delikanlı çocuktur. Senin arkandan bir haltlar karıştıracağını sanmıyorum. Lamia dedim. Bana doğruyu söyle. Vasim'le ilgili senin bilip de benim bilmediğim bir şeyler var mı? Yemin ederim dedi Lamia. Bildiğim hiçbir şey yok. İstersen Kur'an'a el basabilirim. Ya Cemil? O bir şeyler biliyor mu? Onun da günahını alamam. Çünkü Vasim'le ilgili hiç konuşmadık. Bence Cemil bir şeyler biliyor. Bunu da nereden çıkardın? O gün bana karşı dengesizliğinin sebebi buydu. Utancından gözlerimin içine bakıp konuşamadı. Yok daha neler. Bence sen olayları kafanda kurguluyorsun. Güldüm. Aynı Vasım gibi konuşuyorsun dedim. Yoksa sen de mi beni hayalperest olmakla suçluyorsun? Ben seni suçlamıyorum. Neyse, kapatalım bu konuları artık dedim. Seninle ne zaman bir araya gelsek benim sorunlarımdan bahsediyoruz. Senin de canını daha fazla sıkmak istemiyorum. Sana şu parmağımdaki pırlanta yüzüğü versem Cemil taşını parlatabilir mi? Lamia parmağımı tuttu. Kayınpederimin bana taktığı pırlanta taşlı yüzüğe baktı. Bu bir servet değerinde. Ben böyle değerli bir şeyi yanımda taşıyamam. Birazdan Cemil'in yanına uğrayacağım. İstersen sen de gel benimle. Cemil'e yüzüğü kendin verirsin. Pekala dedim. Seni anlıyorum. Birlikte gidelim. Bir taksiye bindik. Öğlen saat 1 gibi Cemil'in iş yerindeydik. Cemil beni karşısında görünce şaşkınlıktan adeta küçük dilini yuttu. Hoş geldin dedi. Kusura bakma. Size göz aydınlığına gelemedik. Yakınlarımızı kaybettik. Ufaklık nasıl? Sağ ol dedim. Şu anda gayet iyi. Bu arada senin de başın sağ olsun. Ben de bugün öğrendim. Sen de kusura bakma. Ben de başsağlığına gelemedim. Dostlar sağ olsun dedi Cemil. Cenab-ı Allah'ın takdiri işte. Her canlı bir gün ölümü tadacaktır. İkisinin de mekanları cennet olsun. Amin dedim. Sen nasılsın? Nasıl olayım? İki can verdik, bir can bekliyoruz. Lamia'nın doğumuna bir şey kalmadı. Büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz. Lamia kocasına bakıp güldü. Siz nereden geliyorsunuz diye sordu Cemil. Alışverişten dedi Lamia. Rania'nın düğününde giyeceğimiz abiye kıyafetleri aldık. İyi etmişsiniz dedi Cemil. Çalışma odama geçin, ben de geliyorum. İçeride uzun boylu, ince yapılı, sarı saçlı, mavi gözlü bir kadın oturuyordu. Lamia başıyla selam verdi. Kadın bize bakıp güldü. Oturduğu yerden hafifçe doğruldu, elini uzattı, merhaba dedi. Benim adım Dina. Bir anda keyfim kaçtı. Lamia kadının elini sıktı. Benim adım da Lamia dedi. Cemil'in eşiyim. Arkadaşımın adı da Piruze. Kadın kahkahayı bastı. Bu kadar tesadüf olamaz. Yoksa siz Vasim'in eşi misiniz? Dedi rahat bir tavırla. Evet dedim şaşkınlıkla. Doğrusu bu kadar güzel bir kadınla karşılaşacağımı hiç beklemiyordum. Vasim sizin güzelliğinizi çok az anlatmış bana. Tam bir Türk lokumu gibisiniz. Lamia bana baktı, ben de Lamia'ya. Aynı anda ikimiz de kahkahayı bastık. Çok açık sözlüsünüz dedi Lamia. Siz Vasim'i nereden tanıyorsunuz? Birlikte çalışıyoruz. O sırada Cemil içeri girdi. Oo dedi, bakıyorum çoktan tanışmışsınız. 21. ayrımın sonu. Sayfa 270. Devamı 22. ayrımda.